Ayrım 36.
Başkandan sonra ailem de aynı görüşte olmalı. Yalnız başlarını açtığım belalardan ötürü yakınlarım herhalde bana epey kırgındır. Bir kişi, babam, zavallı babam oğlunun sırtına yüklediği ağır yükten ötürü söylenmiyor. Ağzını açıp demiyordur. Bundan eminim. Bu ağır yükü oğlunu suçlamadan, en ufak bir serzenişte bulunmadan sürüklüyordur hem. Bir öğretmen olmak, yasalara saygı duyduğu, yasaların anlaşılmasını ve benimsenmesini öğrettiği halde, yürekten şöyle haykırdığına da eminim. Alçak herifler, yavrumu öldürdünüz. Daha da beteri, 25 yaşındaki oğlumu ağır bir ölüme mahkum ettiniz. Yavrusunun nerede olduğunu, ona neler yapıldığını bir bilse, sanırım anarşist kesilebilirdi. Bu gece insan yiyen adını her zamankinden çok hak etti. İki kişinin kendini astığını, birinin de ağzına ve burnuna paçavra doldurarak boğulduğunu öğrendim. 127 numaralı hücre gardiyanların nöbet değiştirdiği yerin yakınında. Her keresinde de konuşmalarının bir bölümünü duyabiliyorum. Örneğin bu sabah geceki olayları duymamı engelleyecek kadar alçak sesle konuşmadılar. 6 ay daha geçti. Hesabı tutuyor ve tahtaya güzel bir 14 yazıyorum. 6 ayda bir faydalandığım bir çivim var. Evet, bir kere daha bilanço çıkarıyorum. Sağlık durumum iyi, moralim de yerinde. Yıldızlara yaptığım yolculuklar sayesinde büyük umutsuzluk nöbetleri geçirdiğim pek az. Bu umutsuzluk nöbetlerinin üstesinden çabucak geliyor ve hemen kötü düşünceleri kovan gerçek ya da uydurma bir yolculuk kuruveriyorum. Claire'in ölümü bu şiddetli nöbet anlarının üstesinden gelmeme büyük ölçüde yardımcı oluyor. Kendi kendime yaşıyorum, yaşıyorum diyorum. Hayattayım, yaşamalıyım. Yaşamalıyım ki bir gün özgür olabileyim. Benim kaçmama engel olan Claire öldü. Günün birinde benim gibi özgürlüğüne asla kavuşamayacak. Oysa ben kurtulacağımdan eminim. 38'inde hücreden çıksam pek yaşlı sayılmam. Bir daha kaçtığımda da kurtulacağımı çok iyi biliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Dönüş 1, 2, 3, 4, 5. İkinci bir dönüş. Birkaç gündür bacaklarım kapkara, diş etlerimden kan geliyor. Hasta listesine yazılayım mı? Baş parmağımla bacağımın altına doğru basıyorum, izi kalıyor. Her yanım su dolu sanki. Bir haftadan beri ancak 10-12 saat yürüyebiliyorum. 6 saatlik iki yürüyüş beni çok yoruyor. Dişlerimi yıkamaya kalkıp sert havluyu sabunlayarak sürsem çok canım acıyor. Diş etlerim müthiş yanıyor. Dün bir dişim kendiliğinden düştü. Üstteki ön dişlerimden biri. Bu yeni 6 ay. Gerçek bir ihtilalle sonuçlanıyor. Dün başlarımızı dışarı çıkardık. Koridordan geçen doktor hepimizin dudaklarını kaldırdı ve dişlerimize baktı. Bu sabah hücreye girdikten tam 18 ay sonra kapı açıldı. Dışarı çıkın, duvara dayanın ve bekleyin dendi. Kapının yanında duran ilk mahkum bendim. Ardımdan aşağı yukarı 70 kişi göründü. Sola dön marş. Binanın öbür ucuna yürüyüp avluya çıkan dizinin sonunda buldum kendimi. Saat 9, kısa kollu bir haki gömlek giyen genç doktor, açık havada küçük bir tahta masanın başına oturmuştu. Yanında iki mahkum hasta bakıcı, bir mübassır hasta bakıcı duruyordu. Dördü de bana yabancı kişilerdi. Elde tüfek, 10 aynasız da bizleri kolluyordu. Komutanla baş mübassır ise ayakta durmuş, ses etmeden bakıyorlardı. Herkes soyunsun diye bağırdı baş mübassır. Elbiselerinizi koltuğunuzun altına alın. En baştaki, adın ne? Kelebek. Ağzını aç, bacaklarını da. Şu içteki dişi çekin. Önce iyotlu alkol, ardından metilen mavisi, günde iki kere de yemeklerden önce kaşık otu şurubu. Sıra en son bana geliyor. Adın Kerier. Gördüğüm sağlamca gövdeli tek mahkumsun. Yeni mi geldin? Hayır. Ne kadardır buradasın? Bugün 18 ay oluyor. Neden diğerleri gibi zayıf değilsin? Bilmem. Ben söyleyeyim. Onlardan daha çok yemek yiyorsun ya da o işi çok az yapıyorsun. Ağzını bacaklarını aç. Biri sabah, biri akşam, günde iki limon verilecek. Limonları em, posasıyla diş etlerini ovala. Skorbite yakalanmışsın. Diş etlerim iyotlu alkolle ovuluyor. Ardından metilen mavisi sürülüyor. Elime bir limon tutuşturuluyor. Geri dön. Yine sıranın sonunda hücremin yolunu tutuyorum. Hastaları avluya çıkarmak, güneşlendirmek, doktora göstermek gerçek bir ihtilal. Şimdiye kadar hücre cezası alanlar böyle bir şey görmemiştir. Ne oluyor? Sakın doktor o ünlü yönetmenliğin suç ortaklığını reddetmesin. Sonradan dost olacağım bu doktorun adı Germain Gubert. Hind içinde öldü. Karısı yıllar sonra Venezuela'nın Maracaibo şehrine gönderdiği mektupla bildirdi öldüğünü bana. 10 günde bir hastalar güneşe çıkarılacak. Reçete hep aynı. İyotlu alkol, metilen mavisi, 2 limon. Durumum ne düzeliyor ne kötüye gidiyor. 2 kere kaşık otu şurubu istedim. Doktor vermedi. Gitgide sinirleniyorum. Çünkü eskisi gibi de yürüyemez oldum. Bacaklarımın altı da hep şiş ve kapkara. Bir gün sıramı beklerken altına sığınıp güneşten korunmaya çalıştığım ağacın cılız limon vermeyen bir limon ağacı olduğunu gördüm. Bir yaprak koparıp çiğnedim, sonra hiç düşünmeden dalların birinin ucunu kopardım. Dalın ucunda birkaç tane de yaprak vardı. Doktor çağırdığında dalı arkama götürüp, "Doktor," dedim, "suç limonlarınızın mı bilmem ama bakın arkamda ne çıktı." Sonra dönüp küçük dalı ve yaprakları kendisine gösterdim. Aynasılar önce bir kahkaha koyuverdiler, sonra baş mübasır, "Doktora saygısızlık ettiğiniz için cezalandırılacaksınız," dedi. "Hiç bile," diye atıldı doktor. "Şikayetçi olmadığımdan bu adama ceza veremezsiniz. Limon istemiyor musun artık? Söylemek istediğim bu mu?" "Evet doktor, limondan bezdim. İyileştirmiyor da. Bir de kaşık otu şurubunu denemek istiyorum." "Sana şurup vermedim. Çünkü elimde çok az var. Ağır hastalara saklıyordum. Limonlarla birlikte günde bir kaşık da şurup içersin bundan böyle." Doktor, yosun yiyen kızılderililer gördüm. Aynı yosunlar Royal'de de var. San Josef'te de olmalı. Bana iyi bir fikir verdin. Gerçekten denizin kıyısında gördüğüm bir yosun hepinize her gün dağıttıracağım. Kızılderililer yosunu pişirip mi yiyorlardı? Yoksa çiğ mi? Çiğ. Peki, teşekkür ederim. Komutanım, bu adam cezalandırılmayacak değil mi? Size güveniyorum. Peki yüzbaşım. Bir mucize oldu. 8 günde 2 saat güneşe çıkmak, doktor sırasını beklemek, değişik yüzler görmek, birkaç kelime konuşmak. Kim böyle akıl almaz bir şeyin olacağını düşünebilirdi? Hepimiz için büyük bir değişiklik. Ölüler doğrulup güneşin altında yürüyorlar. Canlı canlı gömülenler nihayet birkaç şey söyleyebiliyorlar. Bu yenilik her birimize hayat üfleyen bir şişe oksijen. Şakır şukur sonu gelmez bir şakırtı. Bir perşembe sabahı saat 9'da bütün hücre kapılarını açıyor. Herkesin kapısının eşiğinde durarak "Mahkumlar!" diye bağırıyor biri. Vali sizleri görmeye geldi. Yanında doktor olması gereken 5 subayla uzun boylu, yakışıklı, kır saçlı bir adam ağır ağır hücrelerin önünden geçiyor. Ağır cezalara çarptırılanların ve bu cezalara çarptırılma nedenlerinin kendisine anlatıldığını duyuyorum. Bana gelmeden uzun süre ayakta bekleyecek gücü bulamayıp oturan bir mahkumu kaldırıyorlar. Yam yam Graville kardeşlerden biri bu. Bir subay, "Aman," diyor, "bu adam canlı cenaze." Vali cevap veriyor, "Hepsinin durumu berbat." Sıra bana geliyor. Komutan, "En ağır ceza bunun," diyor. "Adınız ne?" diye soruyor vali. "Kelebek." "Cezanız?" "Hırsızlık, devlet malını zimmete geçirmek vesaire ile cinayetten 8 yıl. "Ne kadarını yattın?" Sorusuna karşılık veriyorum. "Davranışı nasıl?" diye soruyor vali. "İyi," diyor komutan. "Sağlık durumu?" "Şöyle böyle," diyor doktor. "Bir diyeceğiniz var mı?" Bu rejimin insanlık dışı ve Fransız ulusu gibi bir ulusa yakışmayacak kadar beter olduğunu belirtmek istiyorum. Nedenlerini söyler misiniz? Konuşmak yok, gezinmek yok, yakın zamana kadar doktora çıkmak da yoktu. İyi dayanın, valiliğim süresince belki sizler için bir af çıkarabilmeyi başarırım. Sağ olun. O günden sonra Martinique ve Cayenne'den gelen vali ile baş doktorun emriyle her gün 1 saat yürüyüş yapılacak. Denize girilecek. Köpek balıklarından korunmak için de iri kayalarla çevrili bir havuz yapılacak. Her sabah 9'da 100'er kişilik gruplar halinde çırılçıplak yüzmeye gidiyoruz. Çırılçıplak denize inebilmemiz için o saatlerde mübassıt karılarıyla çocukları eve kapanıyor. Bir aydan beri bu böyle devam ediyor. Herkesin yüzü değişti. Güneşte geçirilen bir saat tuzlu suda yüzmek, konuşabilmek, gerek ruh ve gerekse bedenen hasta olan bu hücreye kapatılmış sürüyü tepeden tırnağa değiştirdi. Bir gün denizden cezaevine dönerken sıranın en arkalarındaydım. Umutsuz bir kadın sesiyle iki patlama geliyor kulağıma. İmdat, yavrum boğuluyor diye haykırıyor kadın. Sesler iskeleden geliyor. İskelede denize kadar inen beton bir yol, ucuna tekneler yanaşıyor. Köpek balıkları diye bağırıldığını da duyuyorum. İki silah sesi daha işitiliyor. Herkes imdat sesleriyle patlamaların geldiği yere dönmüş bakıyor. Düşünmeden bir gardiyanı itiyor ve çırılçıplak iskeleye koşuyorum. Oraya vardığımda deliler gibi haykıran iki kadın, üç mubasır ve bir Arap gardiyan gözüme ilişiyor. Atlayın suya diye haykırıyor kadın. Uzakta değil, yüzme bilmiyorum, bilsem atlardım. Ödlek alayı. Köpek balıkları diyor bir aynasız ve yine ateş ediyor. Mavi beyaz elbisesiyle küçük bir kız suda çırpınıyor. Hafif akıntıya kapılmış sürükleniyor. Ölülere mezar olan akıntıların birleştiği yere gidiyor ama henüz epey uzağında. Aynasızlar durmadan ateş ediyorlar. Birçok köpek balığı vurmuş olmalılar ki küçüğün yanında bir kaynaşmadır gidiyor. Ateş etmeyin diye bağırıyorum ve düşünmeden atıyorum kendimi suya. Akıntının yardımıyla çabucak kızın yanına yaklaşıyorum. Sırtındaki elbise sayesinde henüz suyun üstüne köpek balıklarını uzaklaştırmak için de ayaklarını bütün gücüyle suya vuruyor. 30-40 metre kala Royal'den yola çıkan ve olayı uzaktan gören bir filika hızla geliyor. Benden önce yetişip kızı yukarı çekiyorlar. Hırsımdan köpek balıklarını bile unutup başlıyorum ağlamaya. Derken beni de yukarı alıyorlar. Hayatımı boşuna tehlikeye attım. Daha doğrusu boşuna tehlikeye attığımı sanıyordum. Çünkü bir ay sonra yaptığıma karşılık olarak Doktor Germain Goubert sağlık nedenleriyle hücre cezamın kaldırılmasını sağlıyor. Royal'e dönüş, mandalar. Böylece bir mucize sonucu normal cezamı çekmek üzere Royal'e dönüyorum. 8 yıl hücre cezasıyla oradan ayrıldım. Kızı kurtarmak için kendimizi denize attığımdan 19 ay sonra dönüyorum. Dostlarımla buluştum yine. Eskisi gibi muhasebecilik yapan Degas, postacı Galgani, bizim olayın duruşması sonucu beraat eden Carbonieri, Grandet, Marangoz Burset, arabalı bacanaklar, Naris ve Kuenor, hasta bakıcılık yapan Chatal ve ilk firar yoldaşım. Royal'de hasta bakıcı yardımcılığı görevine de devam eden Maturette. Korsikalı haydut sürüsü de yerli yerinde. Essari, Visioli, Kesri, Razori, Fosco, Mosier, Marsilya borsası olayına karışan Çapar, 1927-35 yıllarının bütün yıldızları burada. Dufresne katili Marcino geçen hafta düşkünlükten öldü. O gün köpek balıkları gerçekten seçkin bir yemek yediler. Kendilerine Paris'in başta gelen bir mücevher uzmanı sunuldu. Komedyen diye anılan ve bir şoförle birlikte yakın hem de çok yakın arkadaşını öldüren Barat, Limogeslolu, milyoner bir tenis şampiyonu. Barat, Royal Hastanesi'nde laboratuvar şefi ve eczacı. Şakacı bir doktor. Soylu olduğun ölçüde veremli sayılabilirsin diyor. Kısacası Royal'e dönüşüm büyük gürültü koparıyor. Azınlar binasına girdiğimde bir cumartesi sabahı, herkes orada, hepsi de beni kutluyor ve dostluklarını gösteriyorlar. Yanlışlık sonucu kellesinin tehlikeye girdiği o sabahtan sonra pek konuşmayan saatçi bile yerinden kalkıp geliyor, elimi sıkıyor. Dostlar, iyisiniz ya. İyiyiz kelebek, hoş geldin. Yerin hazır diyor Grandet, gittiğin günden beri boş duruyor. Sağ olun hepiniz, yeni bir şey var mı? İyi bir haber aldım. Nedir o? Bu gece uslular koğuşunun karşısındaki odada seni ağacın tepesinden gözetleyip ele veren Arap ölü bulundu. Herhalde onu sağ bulmanı istemeyen ve Angarya'dan kurtarmayı düşünen bir dostun öldürmüştür. Herhalde teşekkür etmek için bilmek isterdim onu öldüreni. Belki bir gün kendisi söyler. Bu sabahki içtimada kalbine saplanan bıçakla bulundu Arap'ın ölüsü. Ne kimse bir şey duymuş ne de bir şey gören var. Kumar işi ne alemde? İyidir, yarın seni bekliyor. Sağ ol, demek yeniden müebbetliğimizi çekmeye başlıyoruz. Bakalım bu iş nasıl ve ne zaman bitecek? Kelebek 8 yıl yediğini duyunca hepimiz donduk kaldık. Artık adada her şeyi göze alarak sana yardım etmekten kaçınacak birinin bulunabileceğini sanmıyorum. Komutan sizi çağırıyor diyor içeri giren Arap gardiyan. Onunla birlikte çıkıyorum. Nöbet yerinde birkaç aynasız dostça sözlerle beni karşılıyorlar. Arap'ın ardından yürüyor ve komutan Pruluyet'in yanına giriyorum. İyi misin kelebek? İyiyim komutanım. Cezanın bağışlanmasına çok sevindim. Meslektaşımın kızını kurtarmak için gösterdiğin göz üpeklikten ötürü de seni kutlarım. Sağ olun efendim. Balık avlama izniyle lağımcılık görevine dönene kadar seni sırtmaç yapıyorum. Bu işi bana vermek başınızı derde sokmazsa kabul. Orası beni ilgilendirir. Atölye şefi artık burada değil. Ben de 3 hafta sonra Fransa'ya dönüyorum. Tamam mı? Yarın çalışmaya başlıyorsun. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum komutanım. 1 ay sonra yeniden kaçmaya kalkmak üzere değil mi? Diyor Pırlıyat gülerek. Koğuşa hep aynı adamların gitmeden önceki hayatlarını sürdüklerini görüyorum. Kumarbazlar kumar için yaşıyor. Kumardan başka şey düşünmüyor. Genç oğlanları kendilerine bağlayanlar yiyor, içiyor, oğlanlarıyla yatıp kalkıyorlar. İki erkek arasındaki aşk ve ihtirasın gece ve gündüz bütün düşünceleri kapladığı birer aile bunlarınki. Kıskançlık olayları, kadınla erkeğin hiç durmadan birbirini kolladığı, biri bıkıp yeni aşklara koşunca kaçınılmaz cinayetlere yol açan sınırsız ihtiraslar. Güzel Charlie'nin Barrat uğruna Simpson adlı bir zenci geçen hafta Sidoro diye birini öldürmüş. Bu adam Simpson'un Charlie uğruna öldürdüğü 3. kişi. Kampa geleli birkaç saat oluyor ama şimdiden 2 kişi benimle görüşüyor. Bak kelebek, Maturat de senin oğlanın mı? Öğrenmek istiyorum. Neden sordun? Beni ilgilendiren bir takım sebeplerden. Söyleyeceklerimi iyi dinle. Maturet de benimle birlikte 2500 kilometrelik uzun bir yolculuk yaptı. Ve yolculuk süresince de erkekçe davrandı. Sana söyleyeceklerim bu kadar. Seninle birlikte mi yaşıyor? Onu öğrenmek istiyorum. Hayır, cinsel yönden Maturet'le alışverişimiz yok. Dost olarak kendisine büyük değer veriyorum. Ona kötülük edilmedikçe gerisi beni ilgilendirmez. Ya bir gün benim karım olursa? Eğer Maturet de razı gelirse hiçbir şeye karışmam. Ama oğlanın olması için onu korkutursan karşında beni bulursun. İster erkek olsun ister kadın, buradaki bütün sapıklar birbirinin aynı. Hepsi de başka bir şey düşünmeden ihtiraslarına gömülüp yaşıyorlar. Benim kafilemle buraya gelen altın tüplü İtalyan'a rastlıyorum. Hala burada mısın? Kaçmak için elimden geleni yaptım. Annem 12 bin frank yolladı. 6 binini aynasıza haraç olarak verdim. 4 biniyle hastaneye yattım. Röntgen için Cayenne'e gönderildim. Yine de başaramadım. Sonra iyi tanıdığım bir arkadaşımı yaralamakla suçlattım kendimi. Tanırsın, Korsikalı haydut Rosari'yi. Evet, sonra? Anlaştık. Karnında bir yara açtı. Birlikte askeri mahkemenin karşısına çıktık. O yaralanan, ben de sanık olarak. Ayağımız yere değmedi. 15 günde işimiz bitti. 6 ay hücre cezası yedim. Geçen yıl yattım. Orada olduğumu bile duymamışsın. Kelebek, artık dayanamıyorum. Kendimi öldüreceğim. Hiç olmazsa kaçarken denizde öl. Özgür olarak can verirsin. Haklısın. Her şeye hazırım ben. Bir şey hazırladın mı? Bana işaret çak. Tamam, kabul. Böylece Royale hayat yeniden başladı. Bu kez sırtmaçlık yapıyordum. Brutus adında bir mandam vardı. Ağırlığı 2 ton geliyordu. Diğer mandaların katiliydi Brutus. Bu işle uğraşan Mubaster Agnosti ona verilen son fırsat dedi. Bir manda daha öldürürse vurulacak. Bu sabah Brutus'le tanıştım. Sürücülüğünü yapan Martinikli zenci işi öğretmek için 1 hafta benimle kalacak. Brutus'un burnuna işeyip onunla hemen dost oldum. Koca dili tuzlu şeylere bayılıyor. Sonra hastanenin bahçesinden topladığım birkaç ham meyve verdim. Üzerinde 3000 litrelik bir su fıçısı bulunan araba o kadar eski görünüşlü ki tembel krallar zamanından kalma sanki. Brutus öküz gibi arabanın okuna koşulu. Brutus'le birlikte yapacağımız iş denize inip fıçıya su doldurmak ve bu dik yokuşu tepeye kadar tırmanmak. Yukarı vardığımızda fıçının anahtarını açıyorum, sular akıyor ve sabahki kenef temizliğinden arta kalanı sürükleyip götürüyor. Saat 6'da başlıyorum, 9'a doğru işim bitiyor. 4 günün sonunda Martinikli bu işi tek başıma görebileceğimi söylüyor. İşin tek dertli yanı var. Sabah saat 5'te çamurlu sulara dalıp yüzerek Brutus'u aramak zorundayım. Çünkü bizim manda pek tembel, çalışmayı pek sevmiyor. Burun delikleri çok hassas olduğundan bir halka geçirilmiş 50 santim kadar uzun bir zincir devamlı bu halkadan sarkıyor. Yerini keşfettiğimde dalıyor, ötelerden çıkıyor. Bu iğrenç çamurlu çeşitli hayvancıklar ve nilüferle dolu suda bazen bir saatten fazla Brutus'u arıyorum. İyiden iyiye kızıp ana avrat sövüyorum. Namussuz kerhaneci, inatçı herif seni. Çıkıyor musun yoksa geleyim mi yanına? Zincir ucunu yakaladın mı bir şey yapamıyor. Küfürleri aldırdığı bile yok. Ama sudan çıktığında yine dost oluyoruz. Tatlı su dolu iki boş yağ bidonum var. Önce yıkanıp o pis, vıcık vıcık çamurlu suyu üstümden atıyorum. İyice sabunlanıp temizlenince genellikle elimde yarım bidon kadar daha temiz su kalıyor. Bu suyla da Brutus'u yıkıyor, Hindistan cevizi kabuğundan bir keseyle temizliyorum.